Ayrım 20.
Sancho da peşinden yürüyor, adeti olduğu üzere iyi ve kötü günlerinin ezeli yoldaşı eşeğini yularından çekiyordu. O kestanelerin, sık yapraklı ağaçların arasında epeyce yol aldıktan sonra yüksek kayalıkların eteğindeki küçük bir düzlüğe çıktılar. Kayalardan aşağı çok büyük bir çağlayan dökülüyordu. Kayaların eteğinde de evden çok harabeye benzeyen pek derme çatma birkaç kulübe vardı. Hala devam eden darbelerin de oradan geldiğini fark ettiler. Rosinante su ve darbelerin gürültüsünden ürkünce Don Quixote onu yatıştırarak ağır ağır evlere yaklaştı. Dipnot: Bu bölüm 1624'te Portekiz Engizisyonu'nun sansürüne uğradı. Bütün kalbiyle kendisini sevgilisine emanet ediyor, o korkunç yolculukta girişimde kendini koruması için yalvarıyor, bu arada kendisini unutmaması için Tanrı'ya da dua ediyordu. Sancho yanından ayrılmıyor, ara sıra boynunu uzatıp Rosinante'nin bacaklarının arasından o kadar korkuyla merak ettiği şeyi görebilir mi diye bakıyordu. Herhalde bir 100 adım daha gittikten sonra bir köşeyi döndüler ve o korkunç, onlar için dehşet verici, bütün gece merak ve korku içinde kendilerini uyutmayan sesin kaynağı açık seçik, şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıktı. Sesin kaynağı, kızma lütfen ey okur, sırayla indikçe o gürültüyü çıkaran 6 tokaçtı. Don Quixote ne olduğunu görünce sustu kaldı, tepeden tırnağa ürperdi. Sancho efendisine baktı ve başının göğsüne düşmüş, görünüşe bakılırsa utanmış olduğunu gördü. Don Quixote de Sancho'ya baktı ve yanaklarının şişmiş, ağzında patlamaya hazır bir kahkaha olduğunu, kendini zor tuttuğunu görünce Sancho'nun haline gülme isteği üzüntüsünü bastırdı. Sancho efendisinin başladığını görünce makarayı öyle bir bıraktı ki gülmekten patlamamak için yumruklarıyla ciğerlerini bastırmak zorunda kaldı. 4 kere sakinleşti ve 4 kere tekrar gülmeye başladı, ilk seferindeki kadar coşkuyla. Don Quixote zaten sinirlenmeye başlamıştı, bir de Sancho'nun alay olsun diye söylediklerini duyunca iyice sinirlendi. Şunu bilmen gerekir ki dostum Sancho, Tanrı beni bu demir çağında altın çağa geri getirmem için yarattı. Benim kaderim tehlikeler, büyük kahramanlıklar, yiğitliklerdir. Sancho bu şekilde Don Quixote'nin sesleri ilk işittiklerinde söylediği sözlerin hepsini ya da çoğunu tekrarladı. Don Quixote Sancho'nun kendisiyle alay etmesine öyle kızdı, sinirlendi ki kargısını kaldırıp sopa niyetine 2 kere öyle şiddetle indirdi ki omuzları yerine kafasına indirseydi ücretini ödemekten kurtulur ancak mirasçılarına öderdi. Sancho şakalarının çok kötüye yorulduğunu görünce efendisinin meseleyi daha da ileri götürmesinden korkup büyük bir alçak gönüllülükle dedi ki ''Kızmayın saygıdeğer efendim, yemin ederim şaka ediyordum.'' ''Siz şaka ediyorsanız ben şaka etmiyorum.'' dedi Don Quixote. ''Söyleyin bakalım neşeli beyefendi, sizce bunlar tokaç olacağına başka bir şey, tehlikeli bir serüven olsaydı, ben gerektiği şekilde cesaretle atılıp halletmez miydim? Acaba ben bir şövalye olarak sesleri tanıyıp ayırt etmek, hangilerinin tokaç olup olmadığını bilmek mecburiyetinde miyim? Üstelik şu da olabilir ki gerçekten de öyle.'' Ben hayatımda tokaç görmedim. Siz görmüşsünüzdür. Çünkü sefil bir köylü olarak onların arasında doğup büyüdünüz. İsterseniz bu 6 tokacı 6 deve dönüştürüp teker teker veya hep birlikte üstüme salın. Hepsinin nallarını havaya dikmezsem istediğiniz gibi alay edin benimle. Daha fazla söylemeyin sevgili efendim dedi Sancho. İtiraf ediyorum ki biraz fazla güldüm. Ama şimdi lütfen söyleyin huzura kavuşmuşken, Tanrı sizi bütün serüvenlerden bundan olduğu gibi sağ salim çıkarsın. Geçirdiğimiz o müthiş korku gülünecek şey değil miydi, anlatılacak şey değil mi? Hiç değilse benim geçirdiğim, çünkü zat-ı âliniz biliyorum korku nedir, dehşet nedir bilmezsiniz. Ben başımıza gelenin gülünecek bir şey olduğunu inkar etmiyorum diye cevap verdi Don Quixote. Ama anlatılacak bir şey değil. Çünkü herkes olayları gerektiği gibi değerlendirecek kadar akıllı değildir. En azından dedi Sancho, zat-ı âliniz kargınızı değerlendirdiniz, kafama doğrultup omzuma vurdunuz. Tanrı'ya şükür ki hızla eğildim. Ama aldırmayın, gelip geçer, insan sevdiğini sever de döver de derler. Üstelik iyi bir efendi bir hizmetkarına kötü bir söz söyledikten sonra hemen bir pantolon verir. Ama sopa çektikten sonra ne verilir bilemiyorum. Belki de gezgin şövalyeler sopadan sonra bir cezire veya karada bir krallık veriyorlardır. Talihimiz yaver giderse dedi Don Quixote, bütün söylediklerin gerçek olabilir. Olanlar için de kusura bakma, sen akıllı adamsın. İlk hareketin insanın elinde olmadığını bilirsin. Ayrıca bundan böyle benimle fazlaca konuşmaktan kaçınman ve kendini tutman için şunu bilmeni isterim ki, okuduğum sayısız şövalyelik kitabının hiçbirinde efendisiyle senin kadar çok konuşan bir silahtara rastlamadım. Bunu gerçekten de her ikimizin büyük bir kusuru olarak görüyorum. Senin kusurun bana saygı göstermemek, benimki de daha saygın olmamak. Galyalı Amadis'in silahtarı Gandalin, Firme Cezirisi'nin kontu olmuştu. Buna rağmen efendisiyle daima şapkası elinde, Türk usulü, başı önünde, iki büklüm eğilerek konuştuğu yazılıdır. Peki Don Galaor'un silahtarı Gazabala ne demeli? O kadar sessiz bir silahtardı ki, olağanüstü sessizliğini bize anlatmak için, bütün o gerçek olduğu kadar müthiş hikayede adı bir tek kere anılır. Bütün bu söylediklerimden çıkarman gereken sonuç şu Sancho. Efendi ile hizmetkarı, senyör ile hizmetçisi, şövalye ile silahtarı arasında bir ayrım yapmak lazımdır. Kısacası bundan böyle birbirimize daha saygılı davranmamız, şakalaşmamamız gerekiyor. Çünkü ben size hangi sebeple olursa olsun kızdığımda cezasını siz çekersiniz. Size vaat ettiğim armağanların, bağışların da zamanı gelecek. Olmazsa da daha önce dediğim gibi hiç değilse hizmetinizin bedeli ödenecek. Zat-ı âlinizin söyledikleri iyi güzel de dedi Sancho. Benim merak ettiğim olur da bağışların zamanı gelmez, ücrete başvurmak zorunda kalınırsa, o zamanlar bir gezgin şövalye silahtarı ne kadar kazanıyordu? Bir de aylık mı hesaplanıyordu, duvarcılar gibi gündelik mi? Ben o silahtarların hiçbir zaman ücretli olmadıklarını, karşılık olarak daima bağış aldıklarını sanıyorum dedi Don Quixote. Ben sana evde bıraktığım vasiyetnamede bir hizmet bedeli bıraktıysam olabilecek şeylere karşı yaptım. Çünkü bu karışık zamanlarda şövalyeliğin durumu nedir henüz bilemiyorum. Öteki dünyada ufak tefek şeyler için canımın sıkılmasını da istemem. Çünkü şunu bilmeni isterim ki Sancho, bu dünyada maceraperestlik kadar tehlikeli bir meslek yoktur. Bu doğru dedi Sancho. Nitekim tokaç sesleri bile zat-ı âliniz kadar yiğit bir gezgin maceraperestin huzurunu kaçırabildi. Ama şundan emin olabilirsiniz ki, bundan böyle zat-ı âlinizle ilgili konularda şaka etmek için ağzımı açmayacağım. Sizi efendim ve senyörüm olarak sayacağım. Böylece dedi Don Quixote, yeryüzünde çok yaşarsın çünkü babalarımızdan başka efendilerimize de babamızmışçasına saygı göstermemiz gerekir. 21. Bölüm. Büyük serüvene, müthiş ganimet Mambrino'nun tolgasına ve yenilmez şövalyemizin başına gelen diğer şeylere dair. Bu arada hafiften yağmur yağmaya başladı. Sancho tokaçların oraya sığınmak istiyordu ama Don Quixote'nin alaylar yüzünden tokaçlara canı öyle sıkılmıştı ki katiyen içine girmek istemedi. Bunun üzerine sağa dönüp bir önceki gün geçtikleri yola benzer bir yola girdiler. Biraz gitmişlerdi ki Don Quixote at üstünde bir adam gördü. Başının üzerinde altın gibi parlayan bir şey vardı. Bunu görür görmez Sancho'ya dönüp dedi ki, bana öyle geliyor ki Sancho, doğru olmayan bir atasözü yok. Çünkü hepsi bütün ilimlerin anası olan tecrübeden çıkmıştır. Özellikle de bir tanesi. bir kapının kapandığı yerde bir başkası açılır. Şunun için söylüyorum. Kader dün gece aradığımız talih kapısını kapatıp bizi tokaçlarla aldattıysa da şu anda başka bir kapıyı, daha güzel ve kesin bir serüvenin kapısını ardına kadar açmakta. Kapıdan içeri girmeyi başaramazsam suç benim olur. Tokaçlar hakkındaki bilgimin kıtlığına, gecenin karanlığına yüklenemez. Bunu söylememin sebebi şu. Yanılmıyorsam bize doğru gelen adamın kafasında, bildiğin gibi üzerine yemin ettiğim Mambrino'nun tolgası var. Efendim, söylediklerinizde yaptıklarınıza çok dikkat edin dedi Sancho. Bunlar da aklımızı iyice dövüp çarpıtacak tokaçlar olmasın. Ne adamsın Sancho dedi Don Quixote. Tolga'nın tokaçla ne ilgisi var? Hiç bilmiyorum diye cevap verdi Sancho. Ama inanın eskisi kadar konuşabilseydim, zat-ı âlinizi söylediklerinde yanıldığına inandırabilecek sebepler gösterebilirdim. Söylediklerimde nasıl yanılırım korkak hain dedi Don Quixote. Söyle, şu bakla kırı at üzerinde bize doğru gelen şövalyeyi görmüyor musun? Başında altın bir tolga var. Benim görüp görebildiğim dedi Sancho, benimki gibi boz bir eşeğe binmiş bir adam, kafasında parıltılı bir şey var. İşte o Mambrino'nun tolgası dedi Don Quixote. Bir kenara çekil ve beni onunla yalnız bırak. Göreceksin tek kelime konuşup vakit kaybetmeden bu serüveni nasıl sonuçlandırıyorum, o kadar istediğim tolga nasıl benim oluyor? Kenara çekilmeyi ihmal etmem dedi Sancho ama Tanrı'ya dua ediyorum diye devam etti. Kaş yaparken tokaç çıkmasın. Daha önce de söyledim kardeşim bana bu tokaç meselesinden hiçbir şekilde bahsetmeyin dedi Don Quixote. Beddua ettirmeyin bana ruhunuzu tokaçlasın diye. Sancho efendisi ortaya savurduğu bedduanın tamamını söyler korkusuyla sustu. Doğrusu şu ki Don Quixote'nin gördüğü tolga, at ve şövalye aslında şuydu. O civarda iki köy vardı. Biri o kadar küçüktü ki ne eczanesi vardı ne de berberi, öteki de onun yanındaydı. Bu durumda büyük köyün berberi küçüğüne de hizmet veriyordu. Küçük köyde bir hastadan kan alınacak, birinin de sakalı tıraş edilecekti. Berber bunun için geliyor, yanında da pirinçten bir leğen getiriyordu. Kader buya gelirken yağmur yağmaya başlamış, o da herhalde yeni olan şapkası lekelenmesin diye leğeni kafasının üstüne koymuştu. Leğen temiz olduğu için de ışıltısı yarım fersah öteden görünüyordu. Sancho'nun dediği gibi boz bir eşeğe binmişti. İşte Don Quixote, bakla kırı at, şövalye ve tolga gibi görünen şey buydu. Gördüğü her şeyi büyük bir kolaylıkla, çılgınca şövalyeliklerine ve lanet olası hayallerine uyarlıyordu. Zavallı adamın yaklaştığını görünce hiç konuşmadan, Rosinante'yi dört nala kaldırıp kargısı ileride, ortadan ikiye bölmek niyetiyle üzerine saldırdı. Ama tam yaklaştığı sırada öfkesini tutamayıp dedi ki, ''Koru kendini sefil yaratık ya da hakkım olan şeyi bana kendi isteğinle teslim et.'' Hiç beklemediği bir anda bir hayaletin üstüne geldiğini gören berber, kargıdan kendini korumak için eşeğinden atlamaktan başka çare bulamadı. Yere değer değmez de sincap hafifliğiyle sıçrayıp düzlükte öyle bir koşmaya başladı ki rüzgar bile yetişemezdi. Leğeni yerde bırakmıştı. Don Quixote bununla yetinip kâfirin kurnazlık ettiğini, avcılar tarafından sıkıştırılınca doğal içgüdüsüyle neyin peşinde olduklarını bilip onu dişleriyle kemirerek koparan kunduzu taklit ettiğini söyledi. Dipnot: Eski ve yanlış bir inanışa göre erkek kunduz cinsel organındaki kimyevi madde için avlandığını bilir ve avcılar sıkıştırdığında ısırarak koparırdı. Sancho'yu tolgayı alıp getirsin diye gönderdi. Sancho da eline aldığında dedi ki, ''Leyen çok iyi bir leyen, 8 gümüş riyal eder kalıbımı basarım.'' Sonra efendisine verdi, o da kafasına geçirdi. Bir o tarafa, bir bu tarafa çevirdi, siperliğini aradı, bulamayınca dedi ki, Hiç kuşkusuz bu meşhur miğfer, hangi kafirin kafasına göre yapıldıysa dev bir kafası vardı. İşin kötüsü yarısı da eksik. Sancho, leğene miğfer dendiğini duyunca gülmesini tutamadı. Ama aklına efendisinin öfkesi gelince yarıda kesti. ''Neye gülüyorsun Sancho?'' dedi Don Quixote. ''Bu miğferin sahibi olan kafirin ne kadar büyük bir kafası olduğunu düşünüp gülüyorum.'' dedi Sancho. ''Tıpkı berber leğenine benziyor.'' ''Ne düşünüyorum biliyor musun Sancho?'' ''Bu meşhur sihirli miğfer parçası tuhaf bir tesadüfle değerini bilemeyen, takdir edemeyen birinin eline geçmiş olmalı. O da saf altın olduğunu görünce ne yaptığını bilmeden altını için diğer yarısını eritmiş, yarısından da dediğin gibi berber leğenine benzeyen bu nesneyi yapmış olmalı. Ama ne olursa olsun ben ne olduğunu bildiğim için geçirdiği değişim önemli değil. Ben demircisi olan ilk köyde düzelttiririm onu. Hem de demirciler tanrısının savaşlar tanrısı için yaptığını aratmayacak, hatta onu gölgede bırakacak şekilde. Bu arada da bu şekliyle idare ederim, hiç yoktan iyidir yine de. Bir taşlamaya karşı filan koruyabilir beni. Evet dedi Sancho, sapanla taş atılmazsa eğer, iki ordunun çarpışmasında olduğu gibi. Sizin dişlerinizi dökmüşler, benim içimi dışıma çıkartan o kutsanmış iksirin olduğu şişeyi de kırmışlardı. Onu kaybetmiş olmama pek üzülmüyorum Sancho. Biliyorsun tarife ezberimde dedi Don Quixote. Benim de ezberimde diye cevap verdi Sancho. Ama ömrüm boyunca bir daha yapar veya tadarsam şuracıkta ölüvereyim. Ayrıca ona ihtiyacım olacak bir duruma düşmeye de niyetim yok. Çünkü beş duyumu harekete geçirip hem yaralanmaktan hem de birilerini yaralamaktan kaçınmayı düşünüyorum. Altı okka konusunda bir şey demiyorum. Bu gibi felaketleri önlemek imkansızdır. Tek yapılacak şey omuzlarımızı büzüp nefesimizi tutmak, gözlerimizi kapatıp kendimizi talihin kollarına ve battaniyeye bırakmaktır. Kötü bir Hristiyansın Sancho dedi bunu duyan Don Quixote. Çünkü sana yapılan hakareti hiç unutmuyorsun. Ama şunu bil ki soylu ve cömert gönüller çocuklukların üzerinde durmaz. Ayağın mı topal kaldı, kaburgan mı kırıldı, kafan mı yarıldı da o şakayı unutmuyorsun. İyi düşünecek olursan bir şakaydı, eğlenceydi sadece. Ben böyle düşünmesem oraya döner, senin intikamını öyle bir alırdım ki Yunanlıların kaçırılan Helena'nın intikamını almalarını gölgede bırakırdı. Helena da bu çağda yaşasa ya da benim Dulcinea'm o çağda yaşasa, güzelliği şimdiki kadar dillere destan olamazdı. Bu noktada uzun uzun havaya bakarak iç çekti. Sancho dedi ki, ''Şaka diyelim öyleyse, madem intikam gerçekleşemiyor. Ama ben neyin gerçek, neyin şaka olduğunu biliyorum. Aklımdan da sırtımdan da hiç silinmeyeceğini biliyorum. Neyse, bunu bir yana bırakalım.'' Zat-âliğinizin yere yıktığı o Martino'nun burada bırakıp gittiği o boz eşeğe benzeyen bakla kırı atı ne yapacağız? Tabanları nasıl yağladığına bakılırsa hiç de almaya geri gelecekmiş gibi görünmüyordu. Doğrusu bakla kırı da pek güzel. Dize getirdiklerimi yağmalamak adetim değildir dedi Don Quixote. Atlarını çalıp yaya bırakmak da şövalyeliğe sığmaz. Galip gelenin savaşırken kendi atını kaybetmiş olduğu durumlar hariç. Bu durumda yenilenin atını almaya hakkı vardır, savaşta hakkı olduğu gibi. Kısacası Sancho, o atı ya da eşeği ya da sen ne olsun istiyorsan onu yerinde bırak. Sahibi buradan uzaklaştığımızı görünce almak için geri döner. Tanrı biliyor ya, onu almayı çok isterdim dedi Sancho. Ya da hiç değilse kendiminkiyle değiştirmeyi. Benimki o kadar iyi değil. Şövalyelik yasaları gerçekten de çok katıymış. Bir eşeği başkasıyla değiştirmeye bile izin verecek kadar esneklikleri yokmuş. Koşumları değiştirebilir miyim bari? Ondan pek emin değilim dedi Don Quixote. Ama şüphede olduğumuza göre daha fazla bilgi edininceye kadar eğer çok ihtiyacın varsa değiştir derim. ''O kadar ihtiyacım var ki'' dedi Sancho, ''kendim için olsa bu kadar ihtiyacım olmazdı.'' Sonra bu izinle harekete geçip mutatio caparum yaptı ve eşeğini süsleyip püsleyerek eskisinden çok daha iyi hale getirdi. Dipnot, mutatio caparum, kardinallerin İsa'nın dirilişi yortusunda yaptıkları pelerin değişimi. Bu işi bitirdikten sonra yük katırından aldıkları ganimetten arta kalanlarla öğle yemeği yediler, tokaçların oradaki derenin suyunu içtiler ama tokaçlara bir kez olsun dönüp bakmadılar. Kendilerini öyle korkuttukları için tokaçlardan nefret ediyorlardı. Böylece açlıklarını, öfkelerini ve hatta hüzünlerini bastırdıktan sonra hayvanlarına bindiler ve gezgin şövalyelerin adeti olduğu üzere belirli bir yön seçmeden Rosinante'nin canının istediği yolda ilerlemeye koyuldular. Rosinante'nin iradesi peşinden sahibininkini hatta eşeğinkini sürüklüyordu. Eşek nereye giderse gitsin Rosinante'yi canı gönülden takip ediyordu. Böylece tekrar ana yola geldiler ve belli bir amaçları olmadan gelişi güzel yollarına devam ettiler. Böyle yol alırlarken Sancho efendisine dedi ki, "Saygıdeğer efendim, sizinle biraz konuşmama izin verir misiniz? Bazen o sert sessizlik kuralını koyduğunuzdan beri kursağımda kalan bazı şeyler oldu. Aralarından biri var ki dilimin ucunda şu an, boşa gitmesini istemem." "Söyle," dedi Don Quixote, "sözünü uzatma, hiçbir söz uzarsa güzel olmaz." "Diyeceğim şu ki efendim," dedi Sancho, "birkaç günden beri düşünüyorum da, Zat-ı Ali'nizin bu ıssız yerlerde, yol kavşaklarında peşine düştüğü bu serüvenlerin ardında koşmak pek az kazançlı. Buralarda en tehlikeli serüvenleri başarıyla atlatıp zafer kazansanız bile ne gören var ne duyan. Bu yüzden de ebediyen karanlığa gömülmek zorundalar. Bu da Zat-ı Ali'nizin amacına ve hak ettikleri karşılığa aykırı düşüyor. Bu sebeple bence Zat-ı Ali'niz itiraz etmezseniz gidip savaş halindeki bir imparatorun ya da büyük bir prensin hizmetine girmemiz daha iyi olur.''